Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı S.S. Yazarı Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Türü inceleme araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 3. basım, Nisan 2023. ISBN numarası 978-625-418-219-8. Bu kitap 230 sayfadır. Ayrıca 20 sayfada Süleyman Soylu'ya ait fotoğraf albümü yer almaktadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Nisan 2023. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın kapağında siyah fon üzerine kırmızı SS harfleri yer alıyor. Arka kapak, mafya hakkında rapor yazan emniyet müdürünün başına neler geldi? Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki küfürlü konuşma neden yapıldı? AKP'li iş adamının bilinmeyen tecavüz dosyasında neler var? Cumhurbaşkanlığındaki kritik ismi kim gizlice fotoğrafladı? Sedat Peker'in Süleyman Soylu ile ilişkisindeki sırlar ne? Soylu Erdoğan sonrasına hazırlanan bir proje mi? Devletten maaş alan troll yapılanması nasıl kuruldu? Soylu finansörlerini kime nasıl açıkladı? Soylu Fethullah Gülen'e hangi konuda danıştı? Hablemitoğlu dosyasına Soylu'nun müdahalesi nasıl oldu? Sinan Ateş cinayetinde Soylu neden sessiz kaldı? Soylu'nun soruşturma evrağında neler var? Gizli Baylok yazışmalarında Soylu'nun adı nasıl geçiyor? Demirel ve Menderes Soylu hakkında neler söyledi? SS plakalı o aracın öyküsünde hangi ilişkiler var? Soylu'nun dizinin dibinde oturduğu tarikat şeyhi kim? AKP'de kimler Soylu ile kavga ediyor? Cezaevinden Soylu'ya gönderilen gizli mektupta neler yazıyor? Soylu'nun sildirdiği arşivinde neler var? Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Süleyman Soylu'nun bilinmeyenlerini ilk kez okuyacaksınız. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu SS ile büyük sır kapısını açıyor. Barış Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Profesyonel gazeteciliğe 2004 yılında Kaçak Yayın adlı dergide başladı. CNN Türk'te yayımlanan, Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları tanıklarıyla ekrana getiren Oradaydım adlı belgesel programını hazırladı. Birçok dosya habere, belgesele ve kurumsal tanıtım filmine imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye'nin önemli gazetecilik ödüllerine layık görüldü. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, 3 kez hapishaneye girdi, 25 ay tutuklu kaldı. Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cender adlı kitaplara imza attı. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. 14 yıl boyunca Oda.tv.com haber sitesinin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor, Halk TV'de program yorumculuğu yapıyor. Barış Terkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı enstitüde Orta Doğu İktisadi ana bilim dalında doktora eğitimine başladı. CNN Türk'te yayımlanan Oradaydım adlı belgesel programında araştırmacı olarak çalıştı. Bağımsız Dergisi'nde haber müdürlüğü, Karşı Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Haberciliğiyle birçok önemli ödüle layık görüldü. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı 2 kez tutuklandı, toplamda 23 ay hapis yattı. Barış Pehlivan ile birlikte Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cendera adlı kitaplara, Sami Menteş ile Size Yalan Söylediler adlı kitaba imza attı. 13 yıl boyunca Oda TV.com haber sitesinin haber müdürlüğü görevini üstlendi. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor, Halk TV'de program yorumculuğu yapıyor. Enkazın altındaki yalnız halkımıza. Ön söz. İnsan kendi tarihini yapar ancak kendisinin belirleyemediği koşullarda. Yürüdüğü yol, yaşadığı hayat ona başkasının hikayesi gibi görünür. Oysa kendisine en uzak olan bile aynı kalemle çizilmiştir. Bu kitap SS'in, yani uzun adıyla Süleyman Soylu'nun öyküsünü anlatıyor. Ancak bir biyografi değil. Zira çocukluktan bugüne SS'in yaşam öyküsünün peşinden koşmuyor. Fazlası SS'in etrafındaki ilişki sistemini tarif etmeye çalışıyor. Bu nedenle SS'i anlatırken yaşadığımız çağın evrilişini takip ediyor. Alan Mink ünlü kitabında toplumların yeni orta çağının resmini kelimelerle şöyle çiziyor. Örgütlü sistemlerin yokluğu, her türlü merkezin kayboluşu, kaygan ve silik dayanışmaların ortaya çıkışı, belirsizlik, rastlantı, bulanıklık. Zengin toplumların mafyalar ve yolsuzluklarla kemirilmesinden Rus kargaşasına varıncaya dek her türlü otoritenin dışında sayıları giderek artan gri alanların gelişimi. Aklın kurucu ilke olarak uzun zamandan beri kaybolduğu sanılan ilkel ideolojilerin ve boş inançların yararına silinip yok oluşu. Krizlerin, sarsıntıların ve spazmların sanki günlük yaşamımızın dekorları gibi geri gelişi. Bir ülkenin, bir kıtanın hikayesi değil, insanlığın ortak hikayesi, birleşik kaplar gibi. Duvarın yıkılıp tarihsel kazanımların altında kalması dünyanın kaderini değiştirdi. Önce sosyalizmlerin, sonra ulus devletlerin, nihayetinde tüm ülkelerin içinde çatışmalarla kazanılmış, somut ve soyut sınırların yıkılması, yutulması, belirsizleşmesi yeni bir dünya yarattı. Bu çöküş görünür şekilde sistemin kendisine de yansıdı. Bölüşüm ilişkilerinin çalışanlar aleyhine değişmesi, anayasal rejimlerin kaybolması, kurumların çöküşü, sistemleri bir tür azınlık rejimi haline dönüştürdü. Doğa boşluk tanımaz. Devletin yerini mafyanın, dayanışmanın yerini cemaatleşmenin, yurttaşlık haklarının yerine ayrıcalıklı sınıfların alması kaçınılmazdı. Bunun kitlelere kabul ettirilmesi ya rızayla ya zorla olmalıydı. Din referansıyla sunulan biat, sözde milliyetçilik sosuna batırılmış içi boş gurur, tarihsel sembollerle süslenmiş devlet övgüsü rızayı üretti. İkna olmayanları ise zor bekliyordu. İşte SS bu dönemin sopasıydı. Cumhuriyetin yıkılışına hayır diyenlerin başına vurulan tokmaktı. Eşitlik diyenlerin ağzına bastırılan pamuktu. Kimi zaman kapıya dikilen, kimi zaman yakaya asılandı. Cebren kabul ettirilen düzenin silahıydı. Hukuksuzluk kınından çıkmıştı. Devletin içinde ulu ortaydı, suça teşvik ediyordu. SS 1930'lu yıllara sanki geç kalmıştı. Çok daha fazla söylemek daima daha az söylemektir diyor Saramago. SS'in öyküsü bir ansiklopedi olabilirdi. Anlattığı uydurma hikayeler, kullandığı hakaretler, başvurduğu hukuksuzluklar birer cilde sığardı. Ancak onun varoluşunun özünü anlatmak, onu anlatmaktan daha önemliydi. Haliyle SS elinizde tuttuğunuz kadar oldu. Yazılmamış sayfalarını tamamlamayı okura bırakıyoruz. Sonunda bir fotoroman koyduk. Kelimelerin değil, görüntülerin iş yaptığı düzende en az bizim cümlelerimiz kadar önemliydi. Karelerden filmin bütününün anlaşılabileceğini biliyoruz. Bir sözcük imdada yetişiyor der Goethe. 11 yıl önce bu zamanlar ABD belgelerinde AKP-FETÖ ortaklığını deşifre ederken sızıntı demiştik. 4 yıl önce FETÖ sonrası devlet içinde yeşeren tarikatları anlatırken metastaza ulaşmıştık. Bizi hapislik de verdi, onu aşma iradesini de. Şimdi despotik ve karanlık bir düzenin ham maddesini SS'de bulduk. Zalimin kılıcında yakut olmaktansa topuğuna batan çakıl taşı olmayı seçtik. Elbette teşekkür etmemiz gerekenler de var. En başta yanımızda duran ailelerimiz ve dostlarımız, yayın evimiz Kırmızı Kedi, Haluk Hepkon başta olmak üzere üretken emekçileri, hukukun olmadığı düzende bize dostluk eden avukatımız, yalnız insanın değil kitabın da şarkısı olur diyen Fuat. Geleceğin geçmişin içinde saklı olduğunu biliyoruz. Yaşanmışın örtüsünü kaldırırken daha gidilmemiş bir yol arıyoruz. Anlatılmamışsa hiç bilinmemiştir diyoruz. Öyleyse başlayalım. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. 20 Mart 2023 İstanbul. Birinci bölüm. Sakıncalı Sarallar Raporu. Başıma silah dayadılar, beni öldürüyorlar, yetişin! Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner'in telefonundaki ses çığlık çığlığa yardım istiyordu. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ünlü müteahhit E.U. idi. O andan sonra Emniyet Müdürü'nün hayatı değişecekti. 2016'nın sonbahar ayları. E.U. bir gün Emniyet Müdürü Çetiner'i aradı. Ona bir sıkıntım var dedi. Bir futbol kulübünün başkanı olan iş adamı T.K. kendisiyle görüşmek istiyordu. Konu alacak verecek meselesiydi ve korkuyordu. Pek bilinmez 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın eşini ve çocuklarının müteahhit E.U. korumuştu. İki ayrı konutunda onları saklamıştı. Bundandır ki İstanbul Emniyetinde ayrı bir hatırı vardı. Emniyet Müdürü Çetiner E.U.'ya siz görüşün, kaygınız olmasın. Ters bir durum olursa arayın, biz sizin can güvenliğinizi sağlarız dedi. İşte yaklaşık 20 dakika sonra telefonunun yeniden çalması o ters durumun habercisiydi. Emniyet Müdürü hemen bir ekiple görüşmenin olduğu Bakırköy'deki Galeria AVM'ye gitti. Polisler alışveriş merkezinin etrafını sardı. Ofislerin bulunduğu katta bekleyen E.U. Murat Çetiner'i görünce yine korku içinde ''Başıma silah dayadılar'' dedi. Birden koridorun sonunda iş adamı T.K. göründü. E.U. bu kez de hızlıca onun yanına giderek ''Öldürülürsem sorumlusu budur'' diyerek T.K.'yı işaret etti. Emniyet Müdürü Çetiner ikisine de mevzu nedir anlatın dedi. Oturdular ve anlattılar. E.U. AKP tarafından yönetildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani İBB'nin birçok ihalesinin verildiği müteahhitti. Bir gün belediyenin asfalt ihalesine ortağıyla girdi. Ancak iddia o ki hemen sonrasında dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş ve AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu tarafından arandı. Söylenen o ki iki isim de E.U.'ya ihaleden çık dedi. Proje başkasına verilmek isteniyordu. E.U. da talimatı dinledi ve ortağıyla geri çekildi. Ancak bir söylenti vardı. İBB ihalesinin yeni sahibi E.U.'ya bu jestinin karşılığı olarak ihaleden çıkma parası vermişti. E.U.'nun 1 milyon dolar aldığı iddiasını duyan ortağı da kendi payını istemiş ancak alamamıştı. Bunun üzerine Sarallar olarak bilinen suç örgütünü devreye sokmuş ve iş adamı TK'yı da hakem gibi görevlendirmişti. Nihayetinde E.U. eski ortağına borcunu ödemediği gerekçesiyle TK ve Sarallar'ın adamları tarafından AVM'de silahla tehdit edilmişti. Bu hikayeyi dinleyen Bakırköy Emniyet Müdürü Çetiner, önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı sonra da bir başsavcıyı arayıp olayı anlattı. Ardından da ünlü armatör TK'ya seni gözaltına alıyorum dedi. Saralların adamlarıyla birlikte gözaltına alınacağını duyunca TK şaşkına döndü. Lakin polisler olay yerinde arama ve el koyma işlemlerine başlamışken ölümün eşiğinden dönen E.U. Emniyet Müdürü Çetiner'in yanına geldi ve ona birden şikayetimden vazgeçiyorum dedi. Say neden kararını değiştirmişti? E.U. bunu soran Çetiner'e siz beni koruyamazsınız, sana da zarar verecekler dedi. Bu kez şaşkınlık sırası polis müdüründeydi. Hemen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradı ve E.U.'nun bu yaptığını anlattı. Çalışkan telefonda kilit cümleyi söyledi. Oradan ayrıl. Olaya bakan müdahil oldu. Bakan dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Her şey daha yeni başlıyordu. Gayrimeşrunun raconu ayrıdır. Devlet kayıt tutar diyorsanız haklısınız. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan bu olayı bir rapora dönüştürmesini istedi Murat Çetiner'den. Denilen yapıldı. Galleria AVM'de yaşananlar ve Sarallar grubunun faaliyetlerini içeren rapor artık hem İstanbul Emniyet Müdürü'nün hem de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün masasındaydı. Kısa bir süre sonra başkentin eski emniyet müdürlerinden bir isim Çetiner'i aradı. Sizi ziyaret edeceğim dedi. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'nde buluştular. O emekli ama oldukça tanınmış emniyet müdürü söze övgülerle başladı. Murat Çetiner'in 15 Temmuz'daki mücadelesini takdir etti. Belli ki bu bir girişti. Sonra asıl meseleye geldi. Bizim yeğenlerle ilgili bir mesele varmış. Emniyet müdürü Çetiner kim sizin yeğenleriniz diye sordu. Burhanettin ve Alaaddin Saral'ı tanımıyor musun diye yanıt aldı. Doğruydu. Emekli emniyet müdürünün de kökeni tıpkı Sarallar gibi Trabzon'un Of ilçesine dayanıyordu. Akrabaydılar. Bir rapor yazmışsın dedi emekli müdür. Çetiner ise siz nereden duydunuz diye sordu. Ve hemen ardından o kritik talep geldi. Biz duyarız, o raporu geri çek. Hemen ekledi emekli emniyet müdürü. Süleyman'la birlikteydim, onun haberi var. Süleyman dediği İçişleri Bakanı Soylu'ydu. Daha sonraki diyalog şöyle devam etti. Murat Çetiner, yaşanmış tanık olduğum bir olayı nasıl gerçekleşmemiş gibi davranabilirim? Emekli emniyet müdürü, Mustafa Çalışkan'a bilgi vermekle hata ettin. Murat Çetiner, FETÖ zamanındaki gibi amiri bilmez, abisi bilir gibi mi yapacaktım? Esefle karşılıyorum bu dediğinizi. Hem siz hangi sıfatla bunu benden istiyorsunuz? Emekli emniyet müdürü, bak koçum her şeyin adaleti mahkemelerde sağlanmaz. Gayrimeşrunun raconu ayrıdır. Murat Çetiner, biz polis olarak meşruyuz ve gayrimeşruyla mücadele ediyoruz. Emekli emniyet müdürü, sen bilirsin, son sözün ne? Murat Çetiner, ben burada emniyet müdürü olduğum sürece yeğenlerinizin illegal faaliyetlerine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin soyadlarından dolayı imtiyaz sağlamasına müsaade etmem. Emekli emniyet müdürü, bunun sonuçlarına katlanırsın. Süleyman'a söyleyeceğim. Evet, bu çarpıcı ve tehdit dolu görüşme Bakırköy Emniyet Müdürü'nün makam odasında gerçekleşiyordu. Ne garip, İçişleri Bakanı'nın da desteğiyle bir emekli emniyet müdürü, akrabası olduğu organize suç örgütü üyelerine dair polis raporunu imha etmeyi talep ediyordu. Bunu da her şeyin adaleti mahkemelerde sağlanmaz, gayrimeşrunun raconu ayrıdır diyerek istiyordu. Bu kritik buluşmadan sonra Murat Çetiner İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ı aradı ve ondan bana gelemedi, sana gelmiş. Süleyman artık senin peşini bırakmaz sözünü duydu. Gerçekten de öyle olacaktı. Pervin Buldan bahanesi. Olay öyle bir noktaya gelecekti ki, tarih 23 Aralık 2016, Meclis Başkan Vekili HDP'li Pervin Buldan sabah saatlerinde bir tweet attı. Gözaltına alındım. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi suçu ve suçluyu övme ile terör örgütü propagandası yapma suçlarından yargılanan Pervin Buldan'ın talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazmıştı. Bakırköy'deki mahkemede Buldan hakkında zorla getirme kararı çıkarmış, gereğinin yapılması için de Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vermişti. Gelin görün ki Pervin Buldan ifade vermeyeceğimizi beyan ettik daha önce, duruşmaya gelmeyeceğimi zaten biliyorlardı diyordu. Buldan bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyoruz çünkü biz hala milletvekiliyiz ve dokunulmazlığımız devam ediyor diye de ekliyordu. Büyük tartışma yaratan olaya dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şu açıklamayı yaptı. Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 8.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir. Türkiye bunu konuşurken İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan olaydan sorumlu Bakırköy Emniyet Müdürü Çetiner ile bir görüşme yaptı ve ona şunları anlattı. Bakan Soylu beni aradı. Senin için o kim ki meclis başkan vekilini gözaltına alıyor diye çıkıştı. Murat'ı açığa al dedi. Mustafa Çalışkan kilit cümleyi sona saklıyordu. Asıl mevzu Sarallar meselesi. Pervin Buldan bahane. Yanlış okumadınız. İçişleri Bakanı Soylu'nun Sarallar'ın aleyhine hazırlanan rapordan dolayı bir emniyet müdürüne açığa almak istediği iddia ediliyordu. Bunu da başka bir olay üzerinden gerçekleştirmeyi arzuluyordu. Daha da çarpıcısı emniyet müdürü Çalışkan Bakan Soylu'ya Murat'ı alacaksan beni de açığa al diye meydan okumuştu. O gün Soylu'nun istediği olmadı ama ip gittikçe geriliyordu. Erdoğan'dan Soylu'ya karışma talimatı. Bir gün Mustafa Çalışkan Ankara'ya Süleyman Soylu ile görüşmeye gitti. Soylu yine Murat'ı görevden alıp gel diyordu. Başkentteki görüşmede ise bak onu KHK'ya sokar atarım sözüyle işin ucunun nereye varacağını işaret ediyordu. Mustafa Çalışkan yoğun baskının karşısında başka bir formül buldu. Bakırköy Emniyet Müdürü Çetiner İstanbul'da spor şube müdürü yapıldı. Lakin bu kez de başka bir korku sardı. Murat Çetiner İstanbul Spor'a operasyon yapacak. Öyle ya, İstanbul Spor Sarallar'ın futbol takımıydı. Bu söylenti öyle bir yayıldı ki Çetiner bu kez de emniyetin turizm şubesinin başına getirildi. Tam da bu süreçte 2017'nin ilk gününde İstanbul'un gece kulüplerinden Rayna'da gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda emniyet müdürlerinin atanmasıyla ilgili bir toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu da İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydı. Erdoğan sayfa sayfa atama kararlarını inceliyordu. Sıra Murat Çetiner'in isminin olduğu sayfaya geldi. Soylu'ya dönen Erdoğan Murat'ı ne yaptınız diye sordu. Bakan Soylu turizm şubeye verdik dedi. Erdoğan bu kez ortamda buz kestiren soruyu dillendirdi. Sarallar meselesi ne? Söz sırası Mustafa Çalışkan'daydı. İstanbul Emniyet Müdürü özetleyerek Galleria AVM'de yaşananları anlattı. O anlarda zorlanan Bakan Soylu'ya Erdoğan'ın son sözü şu oldu. İstanbul'un işlerine karışma. Gelin görün ki Çetiner bir süre sonra da polis okuluna atandı. Yani sürülmelerle yıldırma politikası devam ediyordu. Ve sonunda beklenen oldu. Emniyet müdürü Çetiner FETÖ iltisaklı olduğu iddiasıyla açığa alındı. Sarallar grubu ile ilgili bir rapor hazırlamak bir emniyet müdürünün başına böyle bir bela açmıştı. Ne garip ki Bakan Soylu FETÖ'den açığa alınmasının hemen ertesi gününde Çetiner'i makamına çağırdı. Öyle bir gergin buluşma oldu ki o. Süleyman Soylu ardı ardına sorularıyla hesap soruyordu. Onlardan biri de Sezgin Baran Korkmaz ile neden görüştün oldu? Çetiner şaşkını şöyle bir yanıt verdi. Ben SBK'nın otelinde kalmadım, ondan para almadım. Sizin adamınız bana onu gönderdi. Ben de bir plaka sorununu çözdüm, talimatı sizlerden aldım. Dipnot, Süleyman Soylu'nun 2017'de yürüttüğü seçim faaliyetleri sırasında Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı ortaya çıktı. Bu uçuşun yaklaşık 166 bin lira tutarındaki kiralama bedeli Soylu'ya ait Engin Sigorta Şirketi tarafından karşılandı. BBC Türkçe'ye açıklama yapan şirket ise uçağın masrafının şirket gideri olarak gösterilmediğini belirtti. Bakan Soylu duyduğu yanıttan bozulmuştu. Yanlış anlaşılma olmuş dedi ama hemen sonrasında ekledi. Sen Bakırköy'de bana saygısızlık yaptın. O günden beri seni takip ediyorum. Soylu Sarallar meselesini kastediyordu. Bir süre sessizlik oldu. Bakan Soylu Murat Çetiner'in gözlerine bakarak şöyle dedi. Bir ay konuşma, seni tekrar göreve başlatacağım. Ancak verilen bu söz tutulmadı. Emniyet Müdürü Murat Çetiner 14 Şubat 2022'de polislikten ihraç edildi. Çetiner 2011'de HDP'li Sabahat Tuncel'den yediği tokatla da gündem olmuştu. Tuncel'den tazminat kazanan Çetiner 11 yıl sonra FETÖ'den ihraç haberiyle adını duyurdu. İşin ilginci Çetiner FETÖ çatı davasında müştekiler arasındaydı. Sonra kendisi de FETÖ'den atıldı. Emniyet kaynaklarının anlattığına göre Çetiner'in adı Fethullahçıların tasfiye ettiği eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir ile anılıyordu. Özdemir'in yıllar önce tasfiyesiyle Çetiner de FETÖ ile karşı karşıya gelmişti. Çetiner soylu ile mücadeleye girmesinin ardından örgütle ilişkilendirilerek polislikten atılmıştı. Evet, organize suç örgütüne dair rapor hazırlamak bir emniyet müdürünün başını böyle belalara sokmuştu. Devlette mafya değil, mafya ile mücadele cezalandırılıyordu. Öyle ki o mafya grubundan Mustafa Çalışkan'ı ve Murat Çetiner'i öldürürüz, PKK yaptı deriz tehditleri bile geliyordu. İngiliz rahip Charles Caleb Colton'un o sözü düşüyordu akla. Yozlaşma kar topuna benzer, yuvarlanmaya başladı mı çığ gibi büyür. O büyük hikaye başlıyordu. Dipnot, gazeteci Tolga Şer'den 2022 yılında Sarallara operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanı arasındaki bir başka gerilimi ise şöyle aktardı. İddiaya göre Temmuz'un son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını verdi. Görüşmenin gerçekleştiği oda bir anda buz kesti. Soylu Aktaş'ın sözlerine "Sen ne demek istiyorsun?" diye çıkıştı. Ama Aktaş daha fazla konuşmak yerine susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili sert sözleri sarf etti. Sarallar grubuna yönelik 169 sanıklı davanın Mart 2023'teki duruşmasında ise 21 sanığın tahliyelerine karar verildi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.